Ayrım 14.
Artık hızlı hızlı yürüyemiyor, güç nefes alabiliyordu. Zorlukla taşıdığı mangalını çok vakit elinden alıyordum. Kasabanın ilk evine 200 adım kala rahim birdenbire fenalaştı. Mangalı hemen bana verdi. Kolundan tuttum, titriyordu. Yanmış buruşuk yüzü sapsarı kesildi. Bacakları dizlerinden kırıldı. Ben yetişemeden arka üstü toprağa düştü. Kuvvetli göğsü hırlamaya başladı. Seyrekleşip beyazlaşan uzun kaşların diplerinden ter sızıyordu. Öldü sandığım bir zamanda başını dimdik kaldırdı. Ben ölüyorum artık, dedi. Mangalla kestaneleri al. Onları sana verdim. Başka verecek hiçbir şeyim yok. Hakkını helal et. Parlaklığını kaybeden gözleri birden yaş kesildi. Rahim'in ağladığını yeni görüyordum. Halbuki gözleriyle ağlayan insanı sevmezdi. Bana sık sık ağlama diye tembih ederdi. Zora alışmalısın. Hayat kolay değil. Hemen başını tutup yere yatırdım. Asıl sen hakkını bağışla dedim. Senin hakkın daha çok bende. Neden? Benim sana ne iyiliğim dokundu ki? Bakışları bozlaştı. Birden yerinden kalkıp bağırdı. Benim senin baban. Seni döven herif üveyindi. Baban benim. Boş bir çuval gibi düşüp öldü. Dişsiz ağzı açıldı. Dili uzayıp sarktı. Üstündeki kestane bulaşıklarına hemen bir sinek kondu. Sol gözüne toprak dolmuştu. Şaşkınlıktan deliye dönmüştüm. Rahimi, sepetini ve mangalını oracıkta bıraktım. Hava sıcak olduğu halde üşüyordum. Müthiş bir acıyla aklım başıma geldi. Şosenin yanındaki hendek dibindeydim. Dikenli, katır tırnakların üstünde yürüyordum. Ayaklarım kan içindeydi. Dönüp arkama baktım. Rahim yerindeydi. Hiç kımıldamıyordu. Bu adamın nasıl olup da benim babam olduğunu hiç düşünmedim. Yalnız satırımda anama gönderdiği kestaneler vardı hep. Bir de onun evimizin duvara dibinden hiç ayrılmayışı. Geldiğim yoldan Kirazlı köyüne yüz geri gittim. Burnuma hep kestane kokuyordu. İki adımda bir rahim haykırıyordu kulaklarım içinde. Benim senin baban, benim. Faik Baysal. Ferhunde Kalfa. Ferhunde küçük hanımla beraber büyümüştü. Beraber büyümüş olmak imtiyazı Ferhunde'ye bütün ev halkı içinde hususi bir mevki, bir müstesna talih vermişti. Kaç kereler efendinin ağzından işitmişti ki Ferhunde evin bir kızı gibidir. Onun için Hasna'ya ne yapılsa mutlaka bir ayna, biraz daha kısacası, biraz daha hafifçesi Ferhunde'ye yapılırdı. Hiç olmazsa renk itibarıyla bir yakınlık, bir benzerlik gözetilir. Hasna'ya bir bayram için mesela pembe ipekten bir kumaş alınırsa, Ferhunde için bir yünlü yahut bir basma, fakat herhalde pembe bir şey alınırdı. Bu yüzden Hasna'ya görücüler gelmeye başlayınca Ferhunde gizli bir sevinç duydu. Bu görücüler kısmen kendisine de bir evlenme müjdecisi hükmündeydiler. Madem ki küçük hanımdan ayrı tutulmuyor, görücüler geldikçe ona kanatlar takılır, merdivenlerden uçarak iner çıkar, yaşmakları, ferajeleri almak vazifesini başkalarına bırakarak soluk soluğa koşar, küçük hanıma haber verir, giyilecek elbise hakkında uzun uzun çekişmeler yapar, sonra bir aralık ortadan kaybolur, 5-10 dakika sonra değişmiş olarak dönerdi. En mühim vazife onundu. Misafirlere kahve verirdi ve bu hususi merasim için bit tabi Ferhunde Kalfa'da giyinir kuşanırdı. Adet etmişti. Mutlaka elbisesini küçük hanımınkine yakın şekilde giymeye çalışırdı. Bugün küçük hanım görücülere yeşil elbisesiyle çıkacak öyle mi? Ferhunde derhal karar verirdi. O da tirşe basmalarını giyecek. Sonra küçük hanım önde, Ferhunde Kalfa arkada görücülerin huzuruna çıkılırdı. Kahveleri verdikten sonra Ferhunde gider, ta küçük hanımın sandalyesi hizasında bir yerde gözlerini indirerek içinden duyduğu bir utanma ile kızararak, ta kalbinden gelen bir ürperme ile elinde kahve tepsisi titreyerek bekler. Burada 5-10 dakika küçük hanımla beraber görücüye çıkmış bir kız hayatını yaşardı. Görücülerin yanından çıkınca heyecan içinde küçük hanımla beraber koşar, onunla odaya kapanır, küçük hanımın boynuna sarılır, kuvvetini zapt edememiş bir sevinç çığlığı ile "Çıldırdın mı? Ne oluyorsun? Kendine gel Ferhunde." İhtarlarına rağmen öper öperdi. İlk defalarında Ah bilsen küçük hanımcığım, ne kadar sıkıldım, ne kadar sıkıldım derdi. Sonraları, artık alıştım, şimdi üzülüyorum, artık olup bitse gelin oluversek de demeye başlamıştı. O mutlaka giden görücülerin kendisine de bir şey getireceklerinden, bu evin içinde dönen evlenme meselesinden kendisine de bir hisse bölüşüleceğinden vicdani bir kanaatla emindi. Kendi güzelliğine itimadı vardı. Hatta görücüler gelmeye başladıktan sonra küçük hanımla kendisi arasında mukayeseler kurar, nispetler yapardı. Hesap neticesinde kendisine pek de küçük kalmayan yakınlar çıkarırdı. Terhunde Kalfa'nın kısa kısa siyah kaşları, yumukça küçük siyah gözleri vardı. Pek ziyade utandığı zaman donuk al bir tabaka altında dalgalanan kışmiri bir rengi, geniş omuzlar altında gittikçe darlaşan gövdesiyle hoş bir endamı görülürdü. Bütün bu güzellikleri eski kırılmış bir ayna parçasında kendisine uzun uzun tetkik ederek çıkarmıştı. Yalnız küçük hanımın bir şeyini kıskanırdı. Evet, bunu kendine, nefsine karşı itiraf etmişti. Bunu açıkça tevessüs kıskanırdı. Sarı saçlar. Kaşlara, gözlere, tene o kadar ehemmiyet vermezdi. Fakat saçlar. Ah, mümkün olsa onları değiştirmek, bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olsa. Düğüne karar verildikten sonra Ferhunda Kalfa ufak bir korkuyla beraber sevinmekten hali kalmamıştı. Hatta bir gece farkında olmadan o korkuya lüzumundan ziyade nefsini teslim etmiş, fakat silkinerek kendi kendisini şiddetle azarlamıştı. Çılgın kız, çifte düğün yapacak değiller ya, her şeyin sırası var. Kıskanıyordu. Bilakis o beklenen sıranın çabuk gelmesi için herkesten ziyade o telaş ediyor, her sabah çarşıya çıkılmak lüzumunu küçük hanımın hatırına o getiriyordu. Bu çarşı seferlerinde hanımlara o da katılıyordu. İşlenmiş terlik kutuları, türlü türlü kumaş paketleri, sırmalı bohçalar, havluları kollarının arasına taşıyarak hanımların arkasından koşuyordu. Bunları koltuğunun altında, göğsünün üstünde taşıdıkça evliliğe güya nefsince bir yaklaşma hasıl oluyor, ruhuna hülyalar, saadet müjdeleri doluyordu. Böylece eve neler taşıdı? Terden yaşman yanaklarına yapışarak yorgunluktan soluya soluya İstanbul'un bin köşesinden neler neler getirdi. Ve hep bunlar alınırken, beğenilirken kendisini, kendi düğününü düşünüp hülyalar kurardı. Şundan ben de alayım. Varsın, biraz daha sade olsun. Bunun elbette bir ucuzunu bulurum. Ama daha küçük olacakmış. Ne zararı var, derdi. Bir gün sofra başında efendi ile hanım ufak bir fısıltıdan sonra Ferhunde'ye bakarak ikisi de gülümsediler. Onun yüreği oynadı. Gayri ihtiyarı gözlerini yere indirdi. Bu gece Ferhunde olmayacak vesileler icat ederek hep efendi ile hanımın yanına girdi çıktı. O gülümsemenin manasına dair bir koku almak istiyordu. Kendi kendisine acaba ne var diyordu. Ne olduğundan adeta emindi. Acaba kim istiyor diyordu. Ertesi sabah hanımın sesini işitti. Ferhunde, seni efendi istiyor. Az kaldı düşecekti. Bir müddet cevap veremedi. Hareket edemedi. Dizleri titriyordu. Efendinin yanına girince gözlerini kaldırıp bakamıyordu. Efendi kesik kesik başladı. Ferhunde, sen Hasna ile beraber büyüdün. Seni şimdiye kadar ondan ayrı tutmadım. Sen de hepimizin memnuniyetini kazandın. Ferhunde nefes almıyordu. Efendi devam etti. Şimdi Hasna yabancı bir eve gidiyor. Orada yanında candan bir kimse bulunmayacak olursa pek ziyade sıkılacak. Nihayet düşündük, seni beraber göndermeye karar verdik. İşitiyor musun Ferhunde? Hasna ile beraber gideceksin. Zaten senden eminiz. Ona nasıl sadıkane hizmet edeceğini pek iyi biliriz. Sonra bir iki sene sonra hayırlı bir sırada elbet sen de mükafatını görürsün. Anlıyor musun Ferhunde? Ferhunde anlıyordu. İlerledi. Efendinin eteğini öptü ve kalbinde büyük bir sevinçle çıktı. Evet, seviniyordu. Şüpheli bir vaziyette kalmaktan elbet böyle açık bir vaat almak daha hayırlıydı. Bir iki sene sonra. Bir iki sene ne emniyeti vardı? Göz açıp kapayıncaya kadar seneler geçiyor. Hayırlı bir sıradan maksadı da anlamıştı. Kendi kendisine, ne olacak? Hanımın bir çocuğu olunca, diyordu. Bu vakadan sonra Ferhunde'ye bir başka hafiflik geldi. O güne kadar ufak bir korku ve endişe taşıyordu. Fakat bu defa işte ufukta muhakkak bir ümit dikilmişti. Düğünde Ferhunde'nin güya şahsiyeti çoğaldı. Bir Ferhunde'den 100 Ferhunde çıktı. Her tarafta ona tesadüf olunuyor. Her iş başında o görülüyordu. Bu düğün bir nevi onun düğününün başlangıcıydı. Böyle neşeli ve telaşlı kalabalığın içinde koştukça kendisine de bir parça gelin oluyor nazarıyla bakıyordu. Düğünden sonra bekleme devresi başladı. Doğrudan doğruya sormaya cesaret edemezdi. Bir küçük sual gizli duygularına nüfuz edilmesine sebebiyet vereceğinden korkarak susar beklerdi. Fakat günler, aylar geçiyor. Hala o beklenen şeyden bir haber gelmiyordu. Bir gün kızarak, utanarak, küçük hanımından sıkılarak sormaya cesaret etti. Küçük hanımcığım, yapayalnız kaldık. Bize ne vakit bir eğlence çıkacak? Aldığı cevap hiç hoş değildi. Aman Ferhunde sen de hiç yeni gelinliğimi bilmeyeyim mi? Bugün Ferhunde'nin başına ağrı geldi. Dilim dilim limon keserek kahveye bastırdıktan sonra başına bağladı. Ve hep evin içinde akşama kadar böyle dolaştı. Artık zavallı kalbi isyan etmeye başlıyordu. Demek küçük hanım eskiyecek, ondan sonra çocuk doğuracak. Daha sonra Ferhunde düşünülecek. Artık titizleniyor, olmayacak bahanelerle kavgalar icat ediyor. Damat bey biraz yüksek sesle bir şey söylese yukarıya çıkıp saatlerce ağlıyordu. Bazen sabahları kalktıkça yatağın içinde oturur ve uzun uzun düşünerek düğünden beri geçen zamanın hesabını bulmaya çalışırdı. Kendi kendisine Mevlüt'ten sonraydı. O sene yazın Kadıköy'e gittik. Bir senede Kanlıca'da kaldık. Şimdi yine yaz geliyor diye seneleri birbirine ekleyerek bir yökün bulmak ister. Sonra hayretle 3 sene olmuş derken birdenbire bir şey kalbini kırıverdi. Bir senede yazı burada geçirdik. Demek 4 sene oluyor. 4 sene. Küçük hanım hala yeni gelinliğini bilecek. O vakit küçük hanıma düşman olur. O sabah aşağıya indikten sonra bütün hizmetini ters bir suratla, çatık kaşlarla görürdü. Bir gün evin içinde fevkalade bir haber duyuldu. Gelin hanım gebeymiş. Ferhunde artık sıkılmadı. Bu haberin doğruluğundan emin olmak istiyordu. Küçük hanımına koştu. Tereddütsüzce açıktan açığa sordu. Ona gülerek galiba cevabı verildi. Oh! Bu müphem cevap onu nasıl üzdü. Günlerce, haftalarca uykusu kaçtı. Nihayet haberin doğruluğu tahakkuk edince Ferhunde'ye büyük bir kalp rahatlığı geldi. Bütün eski canlılığın neşesini tekrar buldu. Artık küçük hanımın yanından ayrılmıyor, gözünün içine bakıyor, o merdivenlerden inerken kollarına girmek istiyordu. İkide bir de sorardı. Daha ne kadar var küçük hanım? Şimdi 8 ay mı oldu? Daha 1 ay var. Tam 30 gün desenize. Çocuğu çıldırasıya sevdi. Hemen hemen bütün hizmetlerini üstüne aldı. Hele çamaşırını yıkamak vazifesini herkesten esirgedi. Zıbınlarını gömleklerine çitiledikçe ta çamaşırlıktan sesi işitilirdi. Sevsinler de sevsinler, kendine göre çamaşırları da varmış. Fakat bütün bu sevgilerle beraber çocuk kendisine bir müjdeci getirmekte gecikiyor. Ferhunde ninni söyleyerek beşiği salladıkça aylar da birer birer geçerek o eski senelere katılıp gidiyordu. O artık beklemez olmuştu. Şimdi bir keder başlangıcının bezginliğiyle emellerine bir ağırlık geliyor ve ayakları gittikçe kurşunlanıyor, endamı gittikçe çökerek evin içinde yorgun yorgun dolaşıyordu. Ona artık Ferhunde Kalfa denilmiyor, Sabit Bey'in dadısı deniliyordu. Bu ad başka ağızlara da geçerek yavaş yavaş Ferhunde Dadı olarak tanınır oldu. Ve bu güya onu 20 sene ihtiyarlattı. Bir bayram günü çocuğu dadısıyla büyük babasına gönderdiler. Dönerlerken büyük efendi dedi ki, "Biraz dursana Ferhunde, senin hizmetine artık mükafat zamanı geldi." O zaman efendi çekmecesinin kapağını açtı. Kamış kalemini baş parmağının tırnağında çıtlattı. Bir kağıt çekti ve düşüne düşüne her kelimeyle kalemini 4-5 kere hokkasına batıra batıra uzun uzun yazdı. Tekrar okudu. Cebinden mühürünü mürekkepledi ve ihtimamla kağıda bastıktan sonra bu işi takip eden çocuğa uzatarak Al Sabit, dadına ver, artık rahat etsin, dedi. Ferhunde o dakikaya kadar anlayamamıştı. Efendinin bu sözü hakikati birden anlatmış oldu. Teessüründen, sevincinden oraya yığılıverecekti. Çocuğun elinden kağıdı alarak efendisinin ayaklarına kapandı. Demek o kadar zamandan beri beklenen saadet dakikası gelmişti. Demek o artık gelin olabilecek ve şimdi aralarında birkaç beyaz teller fark olunan saçlarını bu kara şeyleri sarı, sapsarı, sırma gibi yapmak mümkün olacaktı. Bu akşam Ferhunde bu bahtiyarlık veren kağıtla eve dönünce damat bey de buna kendi tarafından bir mükafat hissesi ilave etmek istedi. Ferhunde dedi, seni gelin etmek de benden, Sabit'i çabuk büyüt, mektebe verelim de, dedi. Ferhunde'nin bir müddetten beri yavaş yavaş sönen, gölgelenen ateşli emelleri üzerinden güya bir rüzgar geçmiş gibi oldu. Bu kağıt parçası bütün hülyalarının kuvvetini ihya etmiş, tazelemişti. Onu sandıktan bohçaların arasından çıkarıp öpüyor, güya derin derin esrarlı manasını düşünüyormuşçasına saatlerce bu yazıya bakıyordu. Sonra gider, gizlice bir aynada saçlarını muayene ederdi. Bir, iki, üç, oh! Şimdi onlardan birçok vardı. Fakat madem ki boyayacak. Sabit'in mektep meselesi iki büyük mateme karıştı. Büyük efendi ile büyük hanım birbiri arkasından senelerce düğün ihtimallerinin önüne set çekerek aileyi matemde bıraktılar. Bu iki darbe Ferhunde'nin emellerinde son kuvvetleri de ezdi. Artık bütün dünyaya, hatta o kağıt parçasına küstü. Geceleri yatarken düşünmemeye, hülya kurmamaya çalışıyordu. Şimdi zavallı kalbinde her şeyi fena gösteren bir acılık vardı ve bu küskünlük içinde Sabit serpilip büyüdükçe Ferhunde'nin omuzları daha ziyade çökerek, adımları daha ziyade ağırlaşarak şakaklarında gittikçe beyaz teller çoğalıyordu. Bir gece Hasna Hanım tiz bir kahkahayla odasından çıkarak telaşla Ferhunde'yi çağırdı. Dadı, dadı. Şimdi Ferhunde'ye o da dadı diyordu. Ferhunde yanlarına çıkınca Hasna Hanım'la damat bey hala gülüyordu. Hasna Hanım dedi ki, dadı, haberin var mı? Senin kısmetin çıktı. Ferhunde hayretle baktı. İnanamıyordu. Aa, inanmıyor musun dadı? İşte bey söylüyor. Seni Sabit'in nalası istiyormuş. Ferhunde hiç cevap vermedi. Çevrildi ve dışarıya çıktı. Kendi kendisine mırıldanırken arkasından işittiler. Tamam diyordu. Bekle bekle de Lala'ya var. Ferhunde'nin Lala'ya istemediğine kanaat olunca bütün kolculara, eve gelip giden kadınlara, komşulara haber verildi ki evde gelin edilecek bir çırak var. Bugünden sonra Ferhunde için ateşli yeni bir devre başladı. Evlenme meselesi tekrar can bulmuştu. Hatta görücüler bile geldiler. Lakin zaman geçiyor, beyaz teller merhametsiz bir inatla çoğalıyor ve Ferhunde hala bekliyordu. Bir gün Hasna Hanım dedi ki, dadı, bugün seninle nereye gidiyoruz biliyor musun? Sabit için kız bakmaya. Ferhunde şaşırdı. Nasıl? Sabit Bey evlenecek kadar büyümüş müydü? O vakit zihnen hesap etti. Sabit için 22'sinde diyorlardı. Düğünden 4 sene sonra doğmuştu. Hasna Hanım gelin olurken 20'sindeymiş. Onun küçük hanımdan ancak 2 yaş büyük olduğunu söylerlerdi. Şu halde hesabın neticesini bulamıyor, seneleri birbirine ilave ederek o müthiş yekünü keşfedemiyordu. Fakat ta kalbinin içinden bir gözyaşı dökmek arzusunu duydu. Ferhunde bu düğünde de koşacak kadar kuvvet buldu. O kalabalığın arasına dolaştıkça bu defa güveyinin dadısı, güveyinin dadısı fısıltıları işitiliyordu. Bu gece odasına kapandı. Senelerden beri ihmal edilerek terk olunan o artık eskimiş kağıt parçasını çıkararak üzerine kapandı. Ağladı, ağladı. Bu düğün de geçmiş, aylar yine faslasız zincirini sürükleye sürükleye Ferhunde'nin saçlarına bir kar tabakası daha ilave etmişti. Bir gece yeni güvey gelin dadılarını içeriye çağırdılar ve yalvarmaya başladılar. Evet, Lala hala rica ediyor, başlarının etini yiyor, ömrünün sonunda sükun saatini onların lütfundan bekliyordu. İkisi de Ferhunde'ye sarıldılar. Sarkık yanaklarından öptüler. Beyaz, artık bembeyaz saçlarını okşadılar. Ne iyi olacaktı. Onları salıvermeyeceklerdi. Onlar yine burada oturacaklar, yeni doğacak bebeğe bakacaklardı. Evet, artık bu yeni isme az bir zaman kalmış, birkaç ay sonra bebek doğacak ve Ferhunde, artık gelin olmaya kandırılan Ferhunde, bu bebeğin bakıcısı olacaktı. Düğün günü bütün ev halkının ısrarına karşı mukavemet edemeyerek Ferhunde süslendi. Köşeye oturtuldu. Nihayet işte gelin olmuştu. Fakat saçlarına sarı, sapsarı, sırma gibi yapamamış, yapmak istememişti. Çünkü onlar artık siyah değil, beyaz, bembeyaz, ipek gibiydiler. Halit Ziya, Uşak'la gel. Aşk içinde namus. Bir gün matbaada oturuyordum. Postaların getirdiği vilayet gazetelerini çizip çizip mürettiphaneye yollarken hademe elime bir mektup tutuşturdu. Zarfın üzerine bakmadan yırttım. İçinden bir kartviz çıktı. Pek eski bir arkadaştan geliyor. İsmi. Kartı okudukça meraklandım. Çünkü pek garip bir şekilde yazılmıştı. Rasimciyim. 3 günden beri evde yatıyorum. Ağzımdan gelen kan dermanımı kesti. Sokağa hasret kaldım. Mutlaka bana gel. Sana açılacak esrarım, teslim edilecek evrakım var. Ne olur ne olmaz, sende bulunsun. Sen romancısın. Belki bir gün lazım olur. Unutma. Rica ederim gel.